Ayrım 19. Kısım 3. Sayfa 204. Bölüm 15. 9. gün. 8. Akşam saat 8'de Grönlandslert'te yürüyenler Emniyet Müdürlüğü binasının 6. katındaki tüm ışıkların yandığını görebilirdi. Holm, Skare, Espen Lepswick, Gunnar Hagen ve Emniyet Amiri kabir odasında Harry'nin önünde oturuyorlardı. Gert Rafton'un Finoy'da bulunmasının üzerinden 6,5 saat geçmişti. Harry daha havalimanına varmadan Bergen'den telefon açarak bir toplantı tertipleyeli ise 4 saat olmuştu. Harry cesedin bulunmasını rapor etmiş, Bergen polisinin e-postayla gönderdiği olay yeri fotoğraflarını gösterirken emniyet amiri bile sandalyesinde korkuyla büzülmüştü. "Otopsi raporu henüz hazır değil," dedi Harry. "Ama ölüm nedeni bariz. Ağzına silah sıkılmış ve mermi damağını delerek başının arkasından çıkmış. Olay yerinde olmuş. Çünkü Bergenli çocuklar Ardiye'nin duvarlarındaki mermiyi buldular." "Kan ya da beyin parçası?" diye sordu Scar. "Hayır," dedi Harry. "Bunca yılın ardından normal," dedi Lepswick. "Fareler, böcekler." "Yine de izleri kalırdı," dedi Harry. "Ama patologla konuştum ve ikimiz bir konuda anlaştık. Rafto muhtemelen ortalığın batmaması için yardımcı olmuş." "Ne?" dedi Scar. Lepswick hisli bir iç çekişle "of," dedi. Scar nihayet gerçeği anlayınca yüzü dehşetle buruştu. "Ah, aman tanrım." "Pardon," dedi Hagen. "Biri bana ne hakkında konuştuğumuzu açıklayabilir mi?" "Bu intihar vakalarında ara sıra rastladığımız bir şeydir," dedi Harry. "İntihar eden kişi tetiğe basmadan önce namludaki havayı içine çeker. Vakum sayesinde daha az," Harry doğru kelimeyi aradı, "saçılma olur. Burada büyük bir ihtimalle Rafto'ya namludaki havayı içine çekmesi söylenmiş." Lepswick başını iki yana salladı. Rafto gibi bir polis nedenini kesinlikle anlamıştır. Hagen'in rengi soldu. "Ama nasıl olur da bir adama namludaki havayı emdirirsin?" "Belki tercih ona bırakılmıştır," dedi Harry. "Ağzında silah patlamasından daha kötü ölüm çeşitleri var." Odadakilerin üzerine buz gibi bir sessizlik çöktü. Harry devam etmeden önce sessizliğin tüm odayı doldurmasına izin verdi. "Şimdiye dek cesetleri bulamadık. Rafto'da saklanmış olacaktı ama yakınları kulübeden uzak durmasa hemen bulunurdu. Bu bana Rafto'nun katilinin bir planının bir parçası olmadığını düşündürüyor." "Yani ortada bir seri katil olduğuna mı inanıyorsun?" Emniyet amirinin ses tonu karşı çıkar gibi değil. Daha çok onay bekler gibiydi. Harry başıyla onayladı. "Rafto bu sözde planın bir parçası değilse o zaman neden öldürüldü?" "Şimdilik bilmiyoruz ama bir dedektif öldürülüyorsa akla gelen en uygun sebep katil için bir tehdit oluşturmasıdır." Espen Lepswick öksürdü. "Bazen cesetlere yapılanlar bize öldürülme nedenleriyle ilgili ipucu verebilir. Bu vakada burun bir havuçla değiştirilmiş mesela. Bir başka deyişle katil bize nanik yapıyor." "Bizimle eğleniyor mu?" diye sordu Hagen. Holm çekinerek "belki de bize burnumuzu sokmamamızı söylüyordur." "Kesinlikle," diye bağırdı Hagen. "İnsanlara uzak durmaları için bir uyarı." Emniyet amiri başını eğerek göz ucuyla Harry'e baktı. "Peki ağzın dikilmiş olması ne anlama geliyor?" Scar böbürlenerek cevap verdi. "Bu da bir mesaj. Çenenizi kapayın." "Doğru," dedi Hagen. "Rafto çürük elmaysa o ve katil muhtemelen işbirliği içerisindeydi. Ama sonra Rafto onu ele vermekle tehdit etti." Tüm gözler önerilerin hiçbirine tepki vermeyen Harry'e çevrildi. Diye homurdandı emniyet amiri. "Haklı olabilirsiniz," dedi Harry. "Ama bence vermek istediği tek mesaj kardan adamın orada olduğuydu. Ayrıca kardan adam yapmayı seviyor. Bu kadar basit." Dedektifler birbirlerine kısa bakışlar atsa da hiçbiri karşı çıkmadı. "Bir sorunumuz daha var," dedi Harry. "Bergen polisi şimdiye kadar sadece Finoy'da bir cesedin bulunduğunu açıklayan bir demeç yayınladı. Kardan adam cesedinin bulunduğunu öğrenene kadar önümüzde ipuçlarını bulmak için bir iki günümüz olsun diye onlardan şimdilik başka bir ayrıntıyı paylaşmamalarını istedim. Ama ne yazık ki iki gün hiç gerçekçi bir süre değil. Hiçbir polis merkezinden o kadar süre bilgi sızmaması mümkün değil. Basın yarın sabahki baskıda duyurmak için Rafton'un adını öğrenmiş bile," dedi Espen Lepswick. "Bergenstiden'de ve Bergensveen'de tanıdıklarım var da." "Yanlış," dedi arkalarından bir ses. "TV2 gece haberlerinde duyuracak. Sadece ismi değil, olay yerinin ayrıntılarını ve kardan adamla olan bağlantıyı da." Odadaki herkes arkasına döndü. Katrin Bratt kapıda dikiliyordu. Yüzü hala solgundu. Yine de Finoy'dan tekneyle ayrılıp Harry'i polisleri beklemesi için adada bırakırkenki halinden iyiydi. "Demek senin de TV2'de tanıdıkların var," diye sordu Espen Lepswick alaycı bir gülümsemeyle. Katrin boş sandalyeye otururken "hayır," dedi. "Bergen polis merkezinde tanıdıklarım var." "Nerelerdeydin Bratt?" diye sordu Hagen. "Kaç saattir ortalıkta yoksun." Katrin Harry'e bir bakış fırlattı. Harry belli belirsiz bir hareketle başını oynattı ve boğazını temizledi. "Katrin'e yapması için bir iki iş vermiştim." "Önemli işler olmalı. Söyle de bilelim Bratt." Şimdi hiç gereği yok dedi Harry. Merak ettim sadece diyerek ısrar etti Hagen. Seni lanet masa başı komutanı diye aklından geçirdi Harry. Bay Dakik, Bay Sorgucu Başı. Kızı birazcık rahat bıraksan ne olur? Hala şokta olduğunu görmüyor musun? Sadece fotoğrafları görünce bile betin benzin atmadı mı? Evine gidip her şeyden kaçmak istedi işte. Ne var bunda? Kadını avutacağın yerde mesai arkadaşlarının önünde küçük düşürüyorsun. Harry içinden tüm bunları tek tek ve açık açık söylerken birazını olsun anlaması için Hagen'le göz gözü gelmeye çalıştı. Brat dedi Hagen. Birkaç şeyi kontrol ediyordum dedi Katrin çenesini kaldırarak. Anladım. Ne gibi mesela? Mesela İdar Vetlesen'in Layla Asen öldürüldüğünde ve Oni Hetnant'la Rafto kaybolduğunda tıp okuyor olması gibi. Bunun konuyla bağlantısı var mı? Diye sordu emniyet amiri. Var dedi Katrin. Çünkü Vetlesen Bergen Üniversitesi'nde okumuş. Kabir sessizliğe gömüldü. Tıp öğrencisi mi? Emniyet amiri Harry'e baktı. Neden olmasın dedi Harry. Adam daha sonra plastik cerrah olmuş ve yüzlere şekil vermeyi sevdiğini söylüyor. Stajyer olarak eğitim aldığı ve doktor olarak çalıştığı yerleri kontrol ettim dedi Katrin. Kardan adamın öldürdüğüne inandığımız kadınların kaybolmaları ile örtüşmüyor. Yine de genç bir doktorken daha sık seyahat edilir. Konferanslar, kısa süreli geçici görevler. Ne yazık ki Kron denen herif bizi bu adamla konuşturmaz dedi Scar. Boş ver onu dedi Harry. Vetle seni tutuklayacağız. Hangi suçlamayla diye sordu Hagen. Bergen'de okuduğu için mi? Reşit olmayanlarla fuhuş yapmaya yeltendiği için. Bu defa emniyet amiri neye dayanarak diye sordu. Şahidimiz var. Leo'nun sahibi. Vetlesen'in mekanla ilişkisini kanıtlayan fotoğraflarımız da var. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama dedi Espen Lefsvik. Leon'daki adamı iyi tanırım, asla tanıklık yapmaz. Dava açılamayınca da Vetlesen'i 24 saat sonra salmak zorunda kalırsınız. Hepsi bu. Biliyorum dedi Harry saatine bakarak. Bido'yu da kaç dakikada gideceğini hesaplıyordu. Ama bu kadar az zamanda insanların ağzından öyle laflar alabilirsin ki. Harry zile bir kez daha bastı ve küçükken herkesin gidip de Obstwald'daki tek çocuk olarak kaldığı yaz tatillerini anımsadı. Mahallede Ölstein ya da diğerlerinin evlerinin ziline basar, mucize eseri birinin bari halden de büyük annesinin yanına, sondaki yazlık eve ya da Danimarka'daki bir yaz kampına gitmemiş olmasını, ona kapıyı açmasını beklerdi. Zillere defalarca bastıktan sonra geriye tek bir seçeneğin kaldığını zor da olsa kabullenirdi. Tresco. Ne Ölstein'in ne de kendisinin asla oynamak istemediği, yine de fikirlerini değiştirirler ve geçici olursa da aralarını alırlarsa diye etraflarında gölge gibi dolaşan Tresco. Harry ve Ölstein'in mahallenin en gözde çocukları olmadığı için seçmişti muhtemelen. Alsa bu çocuklar onu aralarına alırdı. Böylece yazın fırsat Tresco'nun ayağına gelirdi. Geriye kalan tek erkek çocuğu o olurdu. Ve hem ailesinin yazın bir yerlere gitmeye gücünün yetmediğini hem de oynayacak bir arkadaşı olmadığını bildiği için Harry Tresco'nun her zaman evde olduğunu bilirdi. Harry içeride yerde sürünen terlik seslerini duydu ve kapı gıcırtıyla açıldı. Kadının yüzü aydınlandı. Tıpkı Tresco'nun annesinin Harry'i gördüğünde aydınlanan yüzü gibi. Kadın onu hiçbir zaman içeri davet etmez, hemen Tresco'ya seslenirdi. İçeri gidip çocuğunu getirir, onu bir yandan azarlayıp bir yandan da o çirkin parkasının içine sokar ve evden kapı dışarı ederdi. Tresco her seferinde evin önündeki merdivenlerde asık suratıyla Harry'nin karşısına dikilirdi böylece. Harry, Tresco'nun da durumun farkında olduğunu bilir, büfeye giderlerken onun içindeki suskun nefreti hissederdi. Dert etmezdi yine de. Oyalanmasına yardım ederdi bir şekilde. Maalesef İdar evde yok, dedi Bayan Vetlesen. İçeri girip beklemez miydiniz? Arabayla bir yere kadar gidip geleceğini söyledi. Harry başını iki yana salladı. Kadının hemen arkasındaki sokakta Bido'nun akşam karanlığını delen mavi ışıkları görüp görmediğini fark etti. Lambayı Scar adı man kafanın açtığına bahse girebilirdi. Ne zaman çıktı? Beşe geliyordu. Üzerinden birkaç saat geçmişti de Harry. Nereye gittiğini söyledi mi? Kadın başını salladı. Bana hiçbir şeyini söylemez. Sizce de yanlış değil mi? Annesine bile ne yaptığını söylemiyor. Harry kadına teşekkür etti ve daha sonra geleceğini söyledi. Ardından garaj yolunu yürüdü ve basamakları inerek geniş bahçe kapısının içindeki küçük kapıdan çıktı. İdar Vetlesen'i ne klinikte ne de Leon Oteli'nde bulabilmişlerdi. Köln kulübü de kapalı ve karanlıklar içindeydi. Harry kapıyı kapatıp arabaya yöneldi. Üniformalı polis memuru camını indirdi. Polis lambasını kapat dedi Harry arka koltukta oturan Scarra'ya. Kadın evde olmadığını söylüyor ve muhtemelen yalan atmıyor. Burada durup dönmesini bekleyin. Nöbetçi polisi arayıp arama başlatmasını iste. Kimse polis telsizinden iletişim kurmasın, anlaşıldı mı? Harry şehir merkezine dönerken Telenor santralini aradı ve Torkilsen'in o gün için çıktığını, İdar Vetlesen'in cep telefonunun konumu ile ilgili araştırmanın ertesi sabah erkenden resmi kanallardan yapılması gerekeceğini öğrendi. Telefonu kapatıp Slipknot'un Vermilion şarkısının sesini açtı. Ama hiç dinleyecek havada olmadığını hissedince disk çıkarma düğmesine bastı ve torpido gözünün dibinde Jill Evans'ın CD'sini buldu. CD kapağını açmakla uğraşırken radyoda NRK 24 sabah haberlerinin spikeri konuşmaya başladı. Polis Bigdo'da yaşanan 30'lu yaşlarda bir erkek doktoru arıyor. Kayıp doktorun kardan adam cinayetleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Siktir diye bağırdı Harry. Gil Evans'ı ön cama fırlatınca arabaya plastik parçaları yağdı. CD ayağın dibine yuvarlandı. Harry bir anlık sinirle gaz pedalına abandı ve sol şeride geçen bir tankeri geçti. 20 dakika. Sadece 20 dakika geçmişti. Neden bir mikrofon bağlayıp emniyetten canlı yayın yapmıyorlardı ki? Emniyet müdürlüğünün kantini akşam olunca kapanmış ve boşalmıştı. Ama Harry onu sandviçleriyle birlikte iki kişilik bir masada otururken buldu. Karşısındaki sandalyeye oturdu. Finoy'da kendimi kaybettiğimi kimseye söylemediğin için sağ ol, dedi Katrin yumuşak bir sesle. Harry başını oynattı. Ne yaptın? Otelden çıkıp üç uçağına yetiştim. Oradan hemen gitmem gerekiyordu. Önündeki çay bardağına baktı. Ben özür dilerim. Önemli değil, dedi Harry. Katrin'in bükük duran incecik boynuna, tokayla tutturulmuş saçlarına ve masaya koyduğu zarif ellerine bakarak. Artık kadın gözüne farklı görünüyordu. Senin gibi çetin cevizler kırıldı mı tam kırılıyor. Nedenmiş o? Çünkü kendinizi kaybetme konusunda yeterince deneyiminiz yok. Katrin üzerinde polis spor takımının logosu olan çay bardağına bakmayı sürdürerek başıyla onayladı. Sen de bir kontrol delisin Harry. Hiç kendini kaybetmez misin? Katrin gözlerini kaldırınca Harry onun göz aklarının bu denli mavimsi bir parıltıyla parlatan şeyin göz bebeklerindeki yoğun ışık olduğunu düşündü. Eli sigara paketine gitti. Ben o konuda fazlasıyla tecrübeliyim. Hatta başka hiçbir şeyde çıldırmakta olduğu kadar eğitimli değilim. Kendimi kaybetmede siyah kuşak sahibiyim. Katrin cevap olarak sadece belli belirsiz güldü. Usta boksörlerin beyin aktivitelerini ölçmüşler, dedi Harry. Dövüş sırasında birçok kez şuurlarını kaybettiklerini biliyor muydun? Zaman zaman gerçekleşen saliselik bilinç kayıpları. Yine de bir şekilde ayakta kalmayı başarıyorlar. Sanki vücutları bunun geçici olduğunu biliyor. Kendinde olduklarını varsayıyor ve bilinç geri gelip kontrol alana kadar onları ayakta tutuyor. Harry paketten bir sigara çıkardı. Kulübede ben de kendimi kaybettim. Ama fark şu ki bunca yıllık deneyimin ardından vücudum artık kontrolün geri geleceğini biliyor. Ne yapıyorsun da? Dedi Katrin yüzüne düşen bir tutam saçı geriye atarak. İlk yumrukta yere serilmemeyi başarıyorsun. Boksörlerin yaptığını yapıyorum. Yumruklara göre savruluyorum, karşı koymuyorum. İşte bir şey seni kötü etkiliyorsa bırak etkilesin. Ne de olsa sonsuza dek bu duyguyu bastıramazsın. Azar azar sal gitsin. Barajlar gibi birazını serbest bırak. Duvarı çatlatana kadar birikmesine izin verme. Yanmayan sigarayı dudaklarının arasına sıkıştırdı. Evet biliyorum. Polis psikoloğu sana tüm bunları daha öğrenciyken anlatmıştı zaten. Ama sana şunu söyleyeyim. O kötü etkiyi yavaş yavaş gerçek hayata salsan bile sana ne yaptığını, seni yok edip etmediğini hissetmen gerekiyor. Anladım, dedi Katrin. Peki beni yok ettiğini hissedersem ne yapmalıyım? Kendine başka bir iş bulmalısın. Katrin Harry'e uzun uzun baktı. Sen ne yaptın Harry? Seni yok ettiğini hissettiğinde ne yaptın? Harry fitreyi hafifçe ısırdı ve yumuşak, kuru liflerin dişlerine sürtünmesini hissetti. Bu kız sanki onun kız kardeşi ya da çocuğuydu. İkisi de aynı sert maddeden yapılmıştı. Büyük çatlakları olan, katı, ağır, dayanıklı bir malzemeden. Kendime başka bir iş bakmayı unuttum, dedi Harry. Katrin gözlerinin içi güldü. Sana bir şey söyleyeyim mi diye fısıldadı. Söyle. Elini uzattı, Harry'nin ağzındaki sigarayı aldı ve masanın üstüne eğildi. Bence, kantinin kapısı birden açıldı. Gelen Holm'du. TV2 dedi. Şu anda haberlerde. Rafto ile Vett'le senin adları ve fotoğrafları. Böylece kaos başladı. Gecenin 11'i olmasına rağmen yarım saat içinde Emniyet Müdürlüğü binasının giriş salonu gazeteciler ve fotoğrafçılarla doldu. Kripos müdürünün, Espen Lefsvig'in, cinayet masası amiri Hagen'in, emniyet amirinin, emniyet müdürünün ya da herhangi birinin aşağı inip bir şeyler demesini bekliyordu hepsi de. Emniyetin bu kadar ciddi, şoke edici ve tansiyon yükseltici bir meseleyi kamuoyuyla paylaşma sorumluluğunu göstermesi gerektiğini mırıldanıyorlardı aralarında. Harry orta avluda trabzanın arasında dikilip aşağıdaki kalabalığa baktı. Heyecanlı köpek balıkları gibi daireler çiziyor, birbirlerine sorular soruyor, dolaplar çeviriyor, yardım ediyor, en iyi lokmayı kapabilmek için blöfler yapıp havayı kokluyorlardı. Kimse bir şey duymuş muydu? Bu gece basın bildirisi ya da en azından bir açıklama yapılacak mıydı? Vettlesen Tayland'a mı kaçıyordu? Zaman sınırı, deadline, ufukta belirmişti. Artık bir şeyler olmak zorundaydı. Harry deadline kelimesinin Amerikan İç Savaşı'nın harp meydanlarında türediğini okumuştu bir keresinde. Esirleri tutsak edecek hiçbir malzeme olmadığından onları bir araya toplayıp çevrelerine bir çizgi çizerlermiş. Bu çizgiye deadline, yani ölüm çizgisi denilmiş. Ve Kim onu geçerse vurulurmuş. Şimdi de aynı durumdaydı sanki. Haber savaşçıları aşağıdaki salondaydı. Savaş esirleri ise zaman sınırı anlamına gelen bir ölüm çizgisinin içine hapsolmuştu. Harry diğerleriyle birlikte toplantı odasına giderken cep telefonu çaldı. Arayan Matthias'tı. ''Sana bıraktığım sesli mesajı dinledin mi?'' diye sordu. ''Henüz fırsatım olmadı. İşler burada biraz kızıştı da.'' dedi Harry. ''Sonra konuşsak olur mu?'' ''Olur elbette.'' dedi Matthias. ''Ama konu idar. Haberlerde arandığını gördüm.'' Harry telefonu diğer eline aldı. ''O zaman şimdi söyle.'' ''İdar bu sabah beni aradı. Karnadioksitle ilgili bir şeyler sordu. Beni sık sık ilaçlarla ilgili arar, eczacılıkla arası pek iyi değildir. O yüzden ilk önce üzerinde pek düşünmedim. Ama haberleri görünce arayıp söylemek istedim. Karnadioksit aşırı tehlikeli bir ilaçtır. Sen de bilsen iyi olur diye düşündüm.'' ''Tabii tabii iyi yaptın.'' dedi Harry. Ceplerini karıştırıp yarısı çiğnenmiş bir kalem ve bir tramvay bileti çıkardı. Karnadioksit, koni salyangozundan elde edilen bir zehir içerir. Kanser ve HIV hastalarında ağrı kesici olarak kullanılır. Morfinden 1000 kat güçlüdür ve ufacık bir doz aşım bile anında etki ederek kasları felce uğratır. Solunum organları ve kalbi durdurur, anında öldürür. Harry duyduklarını not aldı. Pekala, başka neler söyledi? Hiçbir şey, sesi stresliydi. Teşekkür edip telefonu kapattı. Nereden aradığıyla ilgili fikrin var mı? Yok ama seste tuhaf bir yankı vardı. Muayenehanesinden aramadığı kesindi. Sanki bir kilisede ya da mağarada gibiydi, anlatabildim mi? Anladım. Sağ ol Matthias. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız olursa seni ararız. Telefon düğmesine basıp konuşmayı bitirince gerisini duyamadı Harry. Küçük soruşturma ekibinin tamamı önlerinde kahve bardakları, makinede yeni yapılan kahve neredeyse hazırdı ve sandalyelerin asılı ceketleriyle kabir odasında oturuyordu. Scar bir döden yeni dönmüştü. İdar Vettese'nin annesiyle yaptığı konuşmayı anlattı ve kadının hiçbir şeyden haberinin olmadığını, tüm bunların çok büyük bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu düşündüğünü söyledi. Katrin, doktorun yardımcısı Borkild Moen'e telefon açmış, Borkild de benzer şeyler söylemişti. Onları gerekirse yarın sorguya alırız dedi. Şu anda korkarım daha büyük bir sorunumuz var. Harry, Matthias'la yaptığı konuşmayı özetlerken üçü de ona baktı. Harry tramvay biletinin arkasında yazanı okudu. Karnadioksit. Sence onları o mu öldürdü diye sordu Hon, felçeden bir ilaçla. İşte bulduk diyerek araya girdi Scar. O yüzden cesetlerin saklanması gerekiyordu. Böylece ilaç otopside çıkmıyor ve izi sürülemiyordu. Bildiğimiz tek şey, dedi Harry, İdar Vettese'nin kontrolünü kaybetmiş oldu. Şayet kardan adam oysa örüntüyü bozuyor demektir. Esas soru, dedi Katrin, şu anda kimin peşinde olduğu. O ilaç yüzünden yakın zamanda mutlaka birisi ölecek. Harry boynunu kaşıdı. Vettese'nin telefon görüşmelerinin çıktısını aldın mı Katrin? Evet, numaralarına ait olduğu isimleri aldım ve Borkid ile üzerinden geçtim. Çoğu numara hastalarına ait. Avukatı Kron'la 2 kez konuşmuş. Bir kez de Lund Helgesen'le az önce anlattığım konuşmayı yapmış. Ayrıca Paper Yayıncılık adına kayıtlı olan bir numara da var. Elimizde yeterince bilgi yok, dedi Harry. Dilerseniz burada oturup kahvelerimizi içip aptal kafalarımızı kaşıyabiliriz. Ya da evimize gidip aptal ama daha az yorgun kafalarla yarın geri gelebiliriz. Diğerleri ona sadece baktı. Şaka yapmıyorum dedi Harry. Hadi defolup evinize gidin. Harry, Katrin'i eski bir işçi semti olan Grüner Lokka'daki evine bırakmayı teklif etti. Ve onun yönlendirmesiyle arabayı Seyil Duksat'taki 4 katlı bir eski binanın önünde durdurdu. Kaçıncı kat diye sordu öne eğilerek. İkinci kat, sağ taraf. Harry başını kaldırıp baktı. Tüm pencereler karanlıktı. Hiçbirinde perde göremedi. Görünüşe göre kocan evde değil ya da yattı. Olabilir dedi Katrin yerinden kıpırdamadan. Harry meraklı ona baktı. Esas sorunun kardan adamın şu anda kimin peşinde olduğunu söylediğimde kimi kastettiğimi anladın mı? Galiba dedi Harry. Finoy'da bulduğumuz ceset çok fazla şey bildiği için rastgele öldürülen biri değildi. Bu çok daha önce planlanmıştı. Ne demek istiyorsun? Rafto gerçekten de onun peşindeyse demek ki öldürülmesi planlanmıştı. Katrin, dinle. Rafto Bergen'in en iyi dedektifiydi. Sen de Oslo'nun en iyisisin. Bu cinayetleri araştıracak kişinin sen olacağını tahmin etmiş olabilir Harry. Mektubu da o yüzden aldın. Ben sadece senden dikkatli olmanı istiyorum. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Katrin omuzlarını sikti. Korktuysan bu ne anlama gelir biliyor musun? Hayır. Katrin arabanın kapısını açtı. Kesinlikle başka bir iş bulmalısın. Harry evinin kapısını açtı. Botlarını çıkardı ve oturma odasının eşiğinde durdu. Oda artık parçaları dağınık duran yapılmamış bir oyuncak gibi tamamen sökülmüştü. Çıplak kırmızı duvarın üzerindeki beyaz şeye ay ışığı vuruyordu. İçeri yürüdü. Duvara tebeşirle 8 rakamı çizilmişti. Elini uzatıp dokundu. Herhalde kürkçü çizmişti. Peki ne anlama geliyordu? Belki de duvara uygulayacağı sıvının kod numarası gibi bir şeydi. Gecenin geri kalanında Harry bedenine işkence eden vahşi kabuslar yüzünden bir sağa bir sola dönüp durdu. Ağzına bir şeyin dayandığını ve boğulup ölmemek için deliğe benzer bir yerden nefes almak zorunda kaldığını gördü rüyasında. Ağzına yağ, metal ve barut tadı geldi. En sonunda içeride hava değil sadece vakum kaldı. Ağzındaki şeyi tükürünce nefes aldığı deliğin bir silah namlusu değil 8 rakamı olduğunu fark etti. Aşağısında geniş, yukarısında küçük bir çemberin olduğu bir 8. Büyük çember altta, küçüğü üstteydi. Sonra 8'in şekline giderek en tepede daha küçük üçüncü bir çember eklendi, bir kafa. Silvia Otersen'in kafası. Kadın çığlık atmaya, olanları anlatmaya çalıştı ama yapamadı. Dudakları dikilmişti. Harry uyandığında göz kapakları yapışmıştı, başı ağrıyordu ve dudakları tebeşir ve sarfa tadında bir tabakayla kaplanmıştı. Ayrım sonu sayfa 220. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Grönland Sleyert. Grönland Sleyert. Bergenstidende. Bergens Tidende. Bergensavien. Bergensavisen. Opsal. Oppsal. Tresko. Tresko. Öystein. Östein. Vermilion. Vermillion. Gilevans. Gilevans. Telenor. Telenore. Torkilsen. Torkildsen. Deadline. Deadline. Kanadrioksit. Karnadrioksit. Grünerlocka. Grünerlocka.